Ayrım 11, Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov, sayfa 97. Peder alay eder gibi başını salladı ve devam etti. Gerçekten fikirlerin çok şaşırtıcı. Zahmet olmazsa bana Hristiyanlığı selamete çıkaracak bu üçüncü yolun ne olduğunu anlatır mısın? Yoksa bu da yeni bir tür devrim mi olacak? Koordinatör bu sözleri sinsice söylemişti ama Abdiyaz cevap vermekte gecikmedi. Bu yüzlerce yıllık uyuşukluktan silkinip kurtulmak, dogmatizmi unutmak ve insana Tanrı'yı kendi özünün doruğu olarak görme hürriyetini tanımak gerek. ''Yeter, yeter!'' diye bağırdı Peder. ''Gururun seni kör ediyor ve çok gülünç bir duruma düşürüyor.'' ''Pekala Monsenyör, madem ki insana düşünme hakkı tanımıyorsunuz, daha uzun tartışmanın bir yararı yok.''
''İşte bu doğru.''
Koordinatör hiddetle yerinden kaldı, birden sesi titremeye başladı ve konuşmasını şöyle sürdürdü.
''Gözlerini iyice aç delikanlı, gururunu bir yana at, seni mahvedecek bir yol seçmişsin kendine.'' Zavallı, Tanrı'nın sadece senin hayalinin bir ürünü olduğunu sanıyorsun. İnsanın da tek gerçek Tanrı'nın üzerinde hemen hemen bir Tanrı olduğunu söylüyorsun. Bilinç yalnız ilahi kudretin iradesiyle vardır. Sana ait doktrinin gelişmesine izin verilecek olsa, yakında bu doktrin bütün prensipleri alaşağı eder. İman yasalarını kurma uğrunda bunca insanın nesiller boyu mücadele verdiği, acı çektiği bütün kutsal yasakları yıkar. Sen dogmatizmi atmak derken bunları istiyorsun. Bizim dogmalarımız ilahi hikmetin meyveleridir. Kilisenin varlığını sürdürebilmesi için yeni doktrinlere hiç ihtiyacı yok. Ama bu doktrinler iman kuvveti olmadan meydana gelmez. Madem ki bu noktaya geldik, şunu da hatırla. Dogmatizm ne olursa olsun bütün otoritelerin, bütün iktidarların desteğidir. Sapık düşüncenle Tanrı kavramını ıslah etmek istiyorsun. Gerçekte sen onu hiç bilmiyorsun. Senin istediğin şey kendini onun yerine koymaktır. Ama şükürler olsun ki Tanrı gerçeği ne senin ne de senin gibilerin isteğiyle vardır. Senin küfrün ancak seni mahveder. Tanrı ezeli ve ebedidir. Amin.
Bu tirat süresince Abdiyaz Peder Dimitri'nin yanında ayakta dudaklarını ısırarak beklemişti. Onun hakaretlerine dayanmak çok güç geliyordu ona ama bir adım geri çekilmeye de niyeti yoktu. Özür dilerim Monsenyör ama sadece bizden gelen Buse'yi niçin ilahi güce bağlıyorsunuz? Tanrı biz yaratıklarını birbirine zıt olan iyi ve kötü güçlerden kurtarabilecekken niçin bu kadar kusurlu yaratmış olsun? Bizi kendisiyle olan münasebetlerimize varıncaya kadar birçok hususta şüpheye, kötülüğe, ihanete düşürsün. Siz kendi doktrininizin mutlak değerde olduğunu, şaşmazlığını söylüyorsunuz. Dünyanın ve ruhumuzun özünün bize bir defa ama bütün zamanlar için verildiğini kabul ediyorsunuz. Ben bunda hiçbir mantık görmüyorum. Hristiyanlığın 2000 yıllık geçmişinde bu kadar eski bir zamanda söylenmiş olana nasıl olur da biz hala ilave edecek bir şey bulamayız? Siz gerçek tekelini bırakmamak için mücadele ediyorsunuz ama en iyi hallerde bile tavrınız bir kördüğün eseridir. Görmüyorsunuz. İsterse ilahi çıkışlı olsun. Gerçeği sonuna kadar yalnız kendi elinde tutacak bir öğreti yoktur. Kendisinin böyle olduğunu iddia eden bir doktrin, modası geçmiş bir doktrindir. Artık kullanılır olmaktan çıkmıştır. Abdiyaz sustu, bir süre sessizlik oldu. Sonra birden yakındaki başka bir kilisenin çan sesleri duyuldu. İnsanlarla Tanrı arasındaki bağın bu sesli sembolü o kadar yakından geliyordu ve o kadar ona aşinaydı ki, papaz okulu öğrencisi Abdiyaz oradan hemen kaçmak, tıpkı o çan sesleri gibi ta uzaklara uçup gitmek, kaybolmak, sonsuzlukta erimek isteğine kapıldı.
''Gerçekten çok ileri gidiyorsun delikanlı.'' dedi koordinatör soğuk ve birdenbire durgunlaşan bir sesle, sonra devam etti. Seninle bu teolojik tartışmaya girişmemeliydim. Çünkü bu konudaki bilgilerin henüz çok eksik ve hatta şüpheli. Sana bunları ilham eden bizzat şeytan olmasın. Her neyse, konuşmayı bitirmek için sadece bir şey daha söyleyeceğim. Bu fikirlerinle sen pek ileriye gidemezsin. Temel dogmalarla uğraşanları laikler de istemez ve aralarından atarlar. Çünkü her ideoloji esas olarak yalnız ve yegane gerçeğe kendilerinin sahip olduklarını iddia eder. Bunu çok acı bir tecrübe ile öğreneceksin. Şunu da bilesin ki laik hayat ilk bakışta sanıldığından daha katıdır. Düşüncesizliğinin, yanlış hesaplarının bedelini ödeyecek ve benim bu sözlerimi de hatırlayacaksın. Bu kadar yeter. Okulu terk etmeye, hiç dönmemesiye, Tanrı'nın evinden kovulmaya hazır ol.
Benim mabedim her zaman benimle olacak, dedi Abdiyaz inatla. Çünkü ben kendimin kilisesiyim. Başka bir kilisede tanımıyor, kabul etmiyorum. Papazları da, hele bugünkü halleriyle, hiç kabul etmiyor, tanımıyorum.
Pekala evlat, Tanrı seni ıslah etsin, ama bir şeyden emin olabilirsin. Dünya sana itaat etmeyi öğretecektir. Artık ekmeğini kendin kazanmak zorunda kalacaksın. Senin milyonlarca benzerin böyle yapıyor.
Abdiyaz Kalistrato bundan sonra bu son uyarıları sık sık hatırlayacağı günleri görecekti. Bununla beraber asıl misyonu, varoluşunun bir çeşit en üst düzeyde taçlandırılması olan misyonu henüz gelecekte görünüyordu ona. Bu misyon bir ufuk gibi belirecek ve aradaki bütün maceralar geçici engellerden başka bir şey olmayacaktı. Kitlelerin onu örnek alacağı gün gelecekti. Orada hayatının amacını görüyordu. Kaçakçılar treni bozkıra doğru geniş ve ıssız alanları geçerek ilerliyordu. Bakışları cama saplanmış olan Abdiyaz kuşkular içindeydi. Pekala diyordu kendi kendine. İşte şimdi gerçekten yapayalnızsın. Hareketlerin tamamen serbest, röportajını yazmaktan başka ne bağların var ne de zorunlulukların. Peki bu sıkıntılarla dolu yolda ne öğrendin? Gerçek hayata dalıyorsun, ona cepheden bak. Tıpkı 100 yıl kadar önce olduğu gibi bir tren insanları bir yerden başka bir yere götürüyor. Sen de yolculardan birisin. Kaçakçılar da herkes gibi birer yolcudur. Bir farkla ki onlar bir tehlike de oluşturuyorlar. Çünkü en korkunç suçlardan birini işliyorlar. Görünüşte pek zararsız olan ve duman olup savrulan bu ot sarhoşluktan başka bir şey vermiyor. Ve insanda insanlık olarak ne varsa onları yok ediyor. Bu geçici zevk için kendiliklerinden sunak taşına koşanları nasıl koruruz? Bu kötülüğün, bu hastalığın çıkış noktasını, kaynağını biliyor musun? Hayır, hiçbir şey bilmiyorsun. Meseleye çözüm getirmek için hangi ucundan tutacağını bile bilmiyorsun. Daha yakın bir geçmişte papaz okulunda hayat akıntısına kapılarak az da olsa onu daha iyi götürmek için sabırsızlanıyor, çırpınıyordun. Arkadaşların sana idealist diyorlardı ve haksız da değillerdi. Daha şimdiden bu çocukların sana ihtiyaçları olup olmadığını, işlerine karışmanın gerçekten gerekli olup olmadığını sormaya başladın. Aslında onlar için ne yapabileceksin ki? Onları kendi yoluna sokup hayatlarını mı değiştirebilirsin? Sen kendini yiyip bitirirken onlar içleri rahat, belli bir amaca doğru gidiyor ve ne istediklerini biliyorlar. Hiç olmasa onları yalnız uyuşturucu ve paranın mutlu edeceğine inanmışlar. Onları bunun aksine nasıl inandıracak, doğru yolu nasıl göstereceksin? Araya girmezsen er geç yakalanıp ceza kamplarına gönderilecekler. Ama kendilerini o kadar suçlu görmeyecek, bunu sadece şanssızlık sayacaklar. Ah, onları kötü yoldan bir döndürebilseydin, pişmanlık ruhlarını temizlerdi, suç işlemekten gönüllü olarak vazgeçer ve gerçek sevinci yaşarlardı. Harika bir şey olurdu bu, ama mutluluk olarak onlara başka ne verebilirdin? Bugün toplumumuzun değer olarak benimsediği şeyler aslında tamamen bozulmuş, topa tutulmakta. Tanrı kavramına gelince, çocukluk çağlarından beri onlar Tanrı'yı ihtiyar bunakların dillerine pelesenk ettikleri tekerleme gibi görürler. Hem sonra kolay kazanılan paranın yanında güzel sözlerin ne değeri olur? Şu günlerde herkesin tekrarladığı gibi büyük bir teşekkür hiçbir şeye yaramaz. Ama para nereden gelirse gelsin at keseye. Hem yalnız bizden almıyorlar bu parayı. Kazançlarının bir kısmı yabancı ülke kaçakçılarına yapılan satışlardan sağlanıyor. Çoğunun Murmansk, Odessa gibi limanlardan ya da Baltık şehirlerinden gelmeleri bundan olsa gerek. Uzak doğudan gelenler bile var. Bütün bu haşhaşlar, polen ekstreleri nereye gidiyor? Önemli olan ise nerelere gittiği değil, olayın kaçakçılığın kendisidir. Bütün dünyaya karşı kendisinin en iyi sosyal sistem olduğunu, kötülüklere karşı bağışıklı bulunduğunu iddia eden bir idarede bütün bunlar nasıl oluyor? Ah bir başarabilsem, gördüklerimin, yazacaklarımın birçoklarına ibret olmasını diliyorum Tanrı'dan. İnsanların bu olaya evleri tutuşmuş gibi, felakete kendi çocukları maruz kalmış gibi tepki göstermeleri gerek. İyi kullanılan bazı kelimeler koro halinde bütün toplum tarafından tekrar edilirse, bunun paradan daha güçlü olduğu anlaşılır, böylece kötülükler önlenebilir. Eğer her şeyin çıkışı Tanrı'dan ise insan bu çıkışa, bu ilk kudrete tutunmak gücüne de sahiptir. Başarmayı ne kadar isterdim. Yine sana sesleniyorum Tanrım. Paraya, altına çarparak dönen kelimelerin değeri nedir? Yer altında işlenen kötülüğe karşı vaizler ne yapabilir? Bana sonuna kadar dayanma gücü ver Tanrım. Bu çabamda, bu mücadelede beni yalnız bırakma. Ben yalnızım, yapayalnızım. Onlar ise çok kalabalık. Tren Saratov'u geçmişti ve iki günden beri geniş Kazak Ovası'nda ilerliyorlardı. Bu bölgeyi ilk defa görüyordu Abdiyaz. Vaktiyle Rusya tarafından zapt edilen ve göz alabildiğine uzanan bu toprakların genişliği, muazzam oluşu çok etkiliyordu onu. Sibirya'yı da sayarsak bu geniş topraklar yarı kürenin hemen hemen yarısını kaplıyor. Çok az yerinde sadece bazı noktalara yerleşmiş insanlar, şehirler, kasabalar, büyük ve küçük istasyonlar, çiftlikler ve tek tek evler çok nadir görünüyor yol boylarında. Tıpkı geniş bozkırdan oluşan bir tuvalin üzerindeki pek seyrek renk damlacıkları gibi boyanmaya hazır iken monoton grilikteki tabii görünümüne bırakılıvermiş. Otlar yeşermiş, çiçeklenmişti. Kısmen daha iri ve koyu olan bitkiler manzarayı daha da güzelleştiriyordu. Ama birkaç gün sonra güneş üzerlerine kurşun gibi inecek, otlar sararacaktı. Bu kısa süreli ilkbaharı görmek için uzun bir yıl daha beklemek gerekecekti. Yolcular vagonların yarı açık pencerelerinden giren bol kokuları kokluyorlardı. Ovada her tarafı boş, küçücük bir istasyonda durdukları zaman daha çok duyuyorlardı bu kokuyu. O zaman herkes de içinde bulundukları vagonun boğucu havasından kurtulmak için oradan kaçma, sıcak havaya serinlik veren bitki öz sularının ve insanı sarhoş eden kokuların arasında koşma arzusu uyanıyordu. Ne kadar tuhaf diyordu Abdiyaz kendi kendine. Bu lanet haşhaşın bu kadar güzel kokması ve bu kadar bol yetişmesi ne kadar tuhaf. Kaçakçıların dedikleri doğruysa en belirgin özelliği ve etkili tarafı bu koku imiş. Gevezelikleri sırasında birçok şey öğrettiler bana. Şimdi biliyorum ki yaban keneviri diğer otlardan sapının uzunluğu ile ayrılır. İnsan boyunda olanları vardır ve her yerde yetişmez. Nerelerde bulunduğunu bilmek gerek. Böylesine zararlı bir zehrin her yerde kolayca bulunmaması bir bakıma çok iyi. Ama bu güçlüğe rağmen onu bulmak için bu yola çıkanlar çok. Her taraftan gelen bu insanlar bu büyüleyici otu bulmak için kıtayı baştan başa kat ederler. Ama haşhaş çayırlarına giden yol daha çok uzun ve orada neler olacağını kimse bilemez. Abdiyaz zaman zaman seyahat amacını unutuyor, kendisini gördüğü manzaralara kaptırıyor, aşıp gittiği bu toprakların ve orada yaşayan insanların bilebildiği geçmişini, tarihlerini hatırlamaya çalışıyordu. Henüz lise çağındayken okuduğu bazı kitapları, seyrettiği bazı filmleri getiriyordu aklına. Şurada burada gördüğü kısmen unutulmuş bir geçmişin izlerini görmekle memnun ediyordu onu. Bozkır'a yayılan kara deve sürüleri Bozkır'da terk edilmiş şehirler gibiydi. Müslüman mezarlıkları, yurt denilen çadırlardan oluşan geleneksel ovaları, bazen dünyadan kopmuş gibi tek başına duran bir çadırı görüyor, o tek çadırda yaşayan insanları düşünerek kalbi sıkışıyordu. Bazen bir veya birkaç atlı geçiyordu trenin yakınından. Bunların bazılarının başlarında eskiden olduğu gibi sivri külahlar vardı. Atlarının dizgin eğer gibi takımları da değişmemiş, eskiden nasılsa şimdi de öyleydi. Bu ücra ve susuz yerlerde nasıl yaşıyordu bu insanlar? Gün batınca uzayın çıplak yüzü kapkara olunca içlerine çöken sıkıntılara nasıl katlanıyorlardı? Sonsuz evrende kaybolmuş gibi uçsuz bucaksız Bozkır'da ne düşünüyor, ne hissediyorlardı? Herhalde trenler burada hoş karşılanıyor ve onların gürültüsü büyük şehirlerdeki gibi kimseyi rahatsız etmiyordu. Belki de görkemli gece bu insanlara soyluluk dolu, yücelik dolu şiirler ilham ediyordu. Şiir kendilerini duyurmak, dünyaya kabul ettirmek isteyen insanların bir zeka ürünü değil miydi? Ama bu düşünceler uzun sürmüyor, az sonra kendi gerçek durumunu hatırlıyordu. Gerçekten zordu bu suçlularla bir arada yaşamak. Şimdilik buna dayanmaya çalışıyordu. Röportajını yazabilmek için bu deneyi sonuna kadar sürdürmeliydi. Ama bunu düşündükçe üzerine soğuk sular dökülüyor, midesi ağrıyor, tarifsiz sıkıntılarla ürperiyordu. O da gerçekten bu iğrenç satıcılardan biriydi sanki. Böylece çok küçük de olsa bilinçli olarak bir suç işleyen kimsenin hareketlerini nasıl şartlandırdığını, duygularını nasıl etkilediğini, başkalarıyla olan ilişkilerini nasıl bozduğunu, yeni izlenimlerle, görüntülerle duyulacak sevincin nasıl engellendiğini de keşfetmiş, öğrenmiş oluyordu. Abdias yol arkadaşları üzerinde gözlemler yaparken onları konuşturmaya, çalışırken edindiği ilk izlenimden emin olmak istiyordu. Kendilerinden emin görünmelerine rağmen bu kol gezerler cezalandırılmak korkusu içinde ağır bir rahatsızlığın baskısı altındaydılar. Öyle değilse kabadayı tavırları, anlaşılmaz argoları, içki ve kumar tutkuları, bu tehlikeli işe böbürlenerek atılmaları başka nasıl izah edilir? Başka türlü hareket edebileceklerini düşünemiyorlardı. Abdias onları bu uğursuz boyunduruktan kurtarmayı, gözlerini açmayı, kendi kendilerine vurdukları zinciri koparmayı, derilerine sinmiş ve soludukları havayı bile zehirleyen korku ve kokudan arındırmayı hayal ediyordu. Bu asil görevi yerine getirebilecek çareyi bulmak için sınırlı ama o kadar da az olmayan bütün hayat tecrübelerine, bilgilerine, ümitle, coşkuyla sarılıyordu. Papaz okulundan ayrılmakla, Tanrı yolunda yürümekten, doğru yola çağrı yapma eğiliminden de ayrılmış değildi. Kendi anladığı şekilde doğruları söyleyecekti. Resmi kilise ile bağımlı olmadan iyiye ve doğruya çağıracaktı insanları. Bu misyonu yerine getirmek için papaz olmaya gerek yoktu. Bunun için inançlarına bağlı olması, davasında samimi olması yeterdi. Bütün iyi niyetine rağmen cesaretinin onu ittiği bu işi henüz bütün genişliğiyle kavramaktan uzaktı. Güzel düşünceler içinde yüzmek, insanları doğru yola getirmeyi hayal etmek, bunları gerçekten başarmaktan daha kolaydı. Ceplerini doldurmaktan başka bir şey düşünmeyen o insanlar, kendileri gibi bir kaçakçı görünen Abdias adındaki bu insanın çağırdığı yola öyle kolayca gelir miydiler? Abdias'ın asil görüşleri, tatlı sözleri onları niçin etkilesindi? Işığa doğru yürümek için en ufak bir arzu yoktu onlarda. Abdias anlıyordu ki bir bakıma Tanrı kelamdır. Tam ve saf doğruyu söyleyen kelimeler ilahi bir etki yapabilirlerdi. Ama henüz kötünün iyiye karşı çıktığını, suçluların yararına bile olsa iyiye karşı direndiklerini bilmiyordu. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 104.